Ayrım 2. Hırsız Clive Cussler. Sayfa 19. Profesör ve Lance başlarından geçen olayı ve sonunda denize düşen üç adam anlatırlarken birinci zabit giderek artan bir şüpheyle onları dinliyordu. Doktor Bayder Becker'in yarılan dudağını ve Lance'in morarmış gözünü muayene ettikten sonra Bell'in yanına geldi ve gözleri elindeki viski kadehinde alçak sesle konuşmaya başladı. İster istemez insanın aklına bu iki adamın aralarında kavga edip sonra Liverpool körfezinde korsanlık hikayesiyle örtbas etmek istedikleri geliyor. Isaac Bell viskisinden bir yudum aldı. Aslında bu tuhaf saldırının kökenine inmek ve Bayder Becker ile Lance'in gizli icatları hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordu. Ne var ki saldırganlar karanlık denizde boğulmuş, kilometrelerce geride kalmışlardı. Bu konuda bilgi edinebileceği tek kaynak Avusturyalı profesör ve Amerika'da büyümüş olan Alman-İsveç karması genç adamdı. Ve iş bu saldırının amacını sorgulamaya gelince Moretanya'nın zabitleri küçük kasaba polislerinden bile daha yetersiz kalırlardı. Sadece Bell'e ayak bağı olacaklardı. Bence dedi birinci zabit cümlesine kibarca başlamıştı. Zengin yolcular karşısında nezakette kusur etmeyen tipik bir şirket memuru gibiydi. Oysa birden yüzünde genç zabitleri korkutmak için takındığı ifadeyle Bell'e baktı. Kimse denize atlamadığına, düşmediğine veya küpeşteden atılmadığına göre merak ediyorum Bay Bell, sizi bu masallarında rol almaya nasıl ikna ettiler? Onlara acıdım dedi Bell gülümseyerek viskisini dudaklarına götürürken. Zavallılar, davranışları için çok utanıyorlardı. Ben de birkaç kadeh içmiştim. O anda iyi bir fikir gibi geldi. Birinci zabitin yüzüne bakıp saf saf gülümsedi. Bir anlığına bile olsa kahraman rolü oynamak çok hoşuma gitti. Açık sözlüğünüz için teşekkür ederim Bay Bell. En iyisi doktorumuz işini bitirir bitirmez herkesin kamerasına gidip yatması olur. Eminim siz de aynı fikirdesinizdir. Krieg Rüstungwerk Limited şirketi mi diye tekrarladı hayatı boyunca düzenli olarak Avrupa'ya gidip gelmiş olan Erçi Abbott. Son zamanlarda uzatılmış bir balayı süresi sırasında Van Dorn'un deniz aşırı ülkelerdeki büroları için zemin hazırlamıştı. Orduyla kuvvetli bağları olan özel bir savaş gereçleri şirketidir. Avrupa'da bir savaş için hazırlanan top imalatçısının da böyle bağları olması doğal tabii. Kahvaltı için duyuru yapıldıktan birkaç dakika sonra Isaac Bell yemek salonunda onun masasına oturmuştu. Moretanya'dan İrlanda'nın en kuzey ucu olan Malinhead'i geçmiş, İrlanda denizini geride bırakıp provasıyla Atlantik'in yüksek dalgalarını aşmaya başlamıştı. Gemide denizin daha da hırçınlaşacağına dair söylentiler dolaşıyordu.
''Neden sordun?''
''Dün gece işitemediğin o sürat motorunu hatırlıyor musun?''
''İşitememişsem nasıl hatırlarım?''
Bell ona olan biteni anlattı. Archie hayal kırıklığı içindeydi.
Tam da erken yatacak zamanı bulmuşum. Üçü de denize mi yuvarlandı?
Beni bıçaklamak isteyen patronu tarafından suya atılan ve kendi isteğiyle atlayan patron.
Tek başına eğlenmişsin Isaac.
Nasıl bir kaçık gönüllü olarak boğulur?
Archie gülümsedi. İki arkadaşını yere sermiş sonra da kendisine silah doğrultan birinden korkmuş olmasın.
Bell başını iki yana salladı. Korkmuş olan bir adam arkadaşını denize atmak için zaman harcamaz. Hayır, sadece itiraf edecek kimsenin kalmamasını garanti etti. Kendisi dahil çılgınlık.
Bir can kurtaran filikasını atlamadığına emin misin?
Eminim, daha sonra gidip baktım. Hiçbir filikanın olmadığı o boşluğa atlamıştı. En yakın filikadan en az 10 metre ötedeydi. Archie yemeğinden bir lokma aldı.
Bence bu adam çılgın değil, fanatik.
Krieg Rüstungswerk Alman İmparatorluğu ordusuyla büyük bir uyum içinde çalışıyor.
Eğer bu şirket profesörün gizli icadını istiyorsa bunun bir çeşit savaş makinesi olması lazım değil mi?
Savaş makinesi olduğuna kuşku yok.
O halde Krieg bunu ele geçirmek için pekala Alman ordusu subaylarını kullanmış olabilir. Bu adamlar der tag, o gün konusunda fanatiktirler. Kaiser Wilhelm'in gerekeni yapalım sloganını hayata geçirmeyi istiyorlar. Bu sloganın ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.
Savaş çıkaralım demenin başka bir yolu dedi ben.
Her ne kadar Avrupa'da çıkacak bir savaş söylentisinin söylenti olarak kalmasını istiyorsam da. Ben de öyle dedi Archie ama Büyük Britanya Almanların dreadnoughtları hakkında paranoyak olmuş. Alman İmparatorluğu da fena halde hırslı. Kaiser ordusuna bayılıyor. Orduda bütün toplumu yönetiyor. Tıpkı eski Prusya'da olduğu gibi. Herkes 3 yıllığına askere alınıyor. Burjuva sınıfı da üniformalara o kadar hayran ki sırf asker gibi giyinebilmek için yedek listelerine yazılıyorlar.
Alman endüstrisini askerler yaratmadı, siviller yarattı.
Milyonlarca çalışkan Alman işçisinin çocuklarını savaşa göndermektense para kazanıp onları okula göndermek istediğine hiç kuşku yok. Soru şu, Kaiser onları savaşa sürükleyebilir mi?
Savaş ve gizli silahlar hakkında yeterince sohbet ettik. Marion bir kez daha evet dedi mi diye sorabilir miyim? Henüz bu konuyu açamadım.
Kötü adamları denize atmakla mı meşguldün? Hey, nereye gidiyorsun? Kahvaltını bitirmedin ki.
Menzil dışına çıkmadan önce Berlin ofisine bir telgraf çekeceğim. Art Curtis'ten Lenz, Beiderbecke ve Krieg Rüstungswerk hakkında araştırma yapmasını isteyeceğim.
Sana iyi şanslar dilerim. Art o ofiste tek başına çalışıyor ve oraya gideri çok az oldu.
Art Curtis çok hızlı çalışan ve çok zeki bir adamdır ve su gibi Almanca konuşur. Bay Van Dorn ona Berlin ofisini neden emanet etti dersin?
Seninle sigara salonunda buluşuruz. Güzel nişanları nasıl yönlendireceğin konusunu konuşmamız gerek. Say Isaac, adamın sana attığı o halata ne oldu?
Geri dönüp baktığımda halat yoktu.
Tayfalardan biri almış olmalı.
Ya da adamların bir suç ortağı. Bell gemi katibinin masasından boş bir form aldı ve mesajını yazdı. Bunu meraklı gözler görmesin diye doğruca geminin en üst güvertesindeki Marconi diye bilinen telsiz odasına götürdü. Kömür dumanıyla grileşmiş bir pencere perdesi rüzgarla titreşirken telsiz odasına girdi. Bir sterlinlik banknotu $5 iki günlük yevmiye telgraf operatörünü uzattı. Bu adam gemi mürettebatından değildi. Marconi telsiz telgraf şirketinin elemanıydı. Bell'in şifreli mesajından hiçbir şey anlamadı. Adam mesajı Morse alfabesiyle Malinhead'deki bir istasyona gönderene kadar Bell onun başında dikildi. Mesaj buradan İrlanda denizi ve Manş denizi altındaki kablolardan geçerek kıtaya, Van Dorn'un Berlin ofisine ulaşacaktı. Arthur Curtis'in cevabıysa Moritanya'nın ne kadar uzakta olduğuna bağlı olarak ya İrlanda'dan aktarılacak ya da başka gemiler aracılığıyla iletilecekti.
Geyik yapmak için tam zamanında geldin dedi Archie uzun boylu dedektif sigara salonunda onun masasına geldiği zaman.
Sabahın ilerleyen saatlerinde ve bu erkekler cenneti puro, pipo ve sigara içip satranç oynayan, gazete okuyan adamlarla doluydu. Mozaik camdan süzülen cılız kuzey güneşinden aydınlattığı salonu tütün dumanı kaplamıştı. Orta yaşlı pembe yüzlü iki adam yüksek sesle tartışmaktaydılar. Bell onlara kulak verdi. Sigara salonlarında ve yemekli vagonlarda insan paha biçilmez şeyler öğrenebilirdi.
''Şuradaki o tweet elbiseli iri adam kim?'' diye sordu Archie'ye. ''Britanya ordusundan emekli Strong Lord'u.''
''Strong'un karşısındaki o adam kim?''
''Karl Schulz, Alman milliyetçisi bir kömür madeni sahibi. Ruhr Vadisi işçi sınıfı ona baca baronu derler ve pek hoşlanmazlar. Onlar seslerini daha da yükseltmeden önce sana biraz cesaret pompalamalıyım. Lütfen dostum, Marion akıntıya kapılmadan önce ona kancayı at.''
Bu gece yarısı dedi ben. Her ayrıntıyı hesapladım. Başlangıç olarak şampanya ve müzik olacak.
Şampanya bulman kolay ama gecenin o saatinde orkestrayı nasıl bulacaksın? Yemek saatlerinde boruyu çalan kamarot bile gün batımı çaldıktan sonra yatmaya gidiyor.
Bir gramofonla ona sürpriz yapacağım.
Gramofonun boynuz hoparlörü ceketinin içinden görünüp sürprizini bozmaz mı?
Boynuz kısmı kartondan. Bütün alet katlanabiliyor ve bir kamera kutusunun içine sığabilecek kadar ufalabiliyor. Archie ona içten bir hayranlıkla baktı.
Sen amansız bir strateji uzmanısın Isaac.
Lillian kıvamına gelmiş durumda.
Başarına kadeh kaldırmak için erken mi sayılır?
O sırada Bell garsonun bakışını yakalamıştı. İki kadeh McEvans lütfen.
Şu işe bak dedi Archie ayağa kalkıp el sallayarak. Bu adam banker Hermann Wagner. Berlin'deki balayımız sırasında bizi yemeğe davet etmişti. Herr Wagner!
Wagner yüzünde bir gülümsemeyle yanlarına geldi. Bell bu zarif adamın seçkin bir Berlinli olduğunu fark etti. Taşralı baca baronu Karl Schultz'dan çok farklıydı. Tipik yolcu sohbeti, havanın sertleşeceği söylentileri ve Moretanya'nın o kadar uzun bir gemi olmasına rağmen bir haydi sallandığı konuları konuşulurken birden salonun karşı tarafındaki Strong Lord'unun bağırmasıyla sohbet kesildi.
Almanya'nın daha fazla dreadnought üretmek için ne gereği olabilir?
Çünkü Almanya'nın yükselen gücü için beklenen saat geldi dedi Schultz yüksek sesle.
Salondaki herkes sustu ve Lord Strong'un vereceği karşılığı bekledi. Britanyalı Lord yelek cebinden bir saat çıkardı, kapağını açıp baktıktan sonra bir kahkaha attı.
Benim saatime göre saat 11:30.
Ben Almanya'nın başarılarını kastediyordum dedi Schultz gururla. Kömür ve çelik üretiminde İngiltere'yi geçtik. Bilim insanlarımız kimya ve elektrik alanlarında sizden çok önde. Dünyanın yarısına elektrikli donanımlar üretiyoruz. Müzik, şiir ve felsefe alanlarındaysa sizden çok üstün bir kültürümüz var. Archie'nin arkadaşı Hermann Wagner nazik bir sesle araya girdi. Üstün sıfatı biraz fazla kuvvetli oldu galiba. Gücün olduğu yerde tevazu da olmalıdır.
Tevazu ahmaklara göredir diye gürledi Schultz. Bizler ne Ruslar gibi despotuz ne de Fransızlar gibi silikli demokratlarız. Başarılarımız Almanya'ya daha çok sömürge aramak için her türlü hakkı veriyor.
Yahu elinizde Alman Doğu Afrikası ve Alman Güneybatı Afrikası var. Hatta hatırladığım kadarıyla Togoland'ın da bir kısmını ele geçirdiniz. Daha ne istiyorsunuz?
Minicik Belçika kralı Leopold bütün Kongo'ya sahip. Almanya Afrika'dan kendi payına düşen hakkını istiyor. Ve Güney Amerika ve Pasifik ve Çin. İngiltere bunlara çok uzun zamandan beri sahip.
Lord'un dudakları büzüldü, ayağa kalkacak gibi oldu. Hermann Wagner hemen araya girip gülücükler ve tatlı sözlerle onu yatıştırdı. Strong tekrar koltuğuna oturup sömürgeler konusu zaten konuşuldu dedi omurdanarak. Strong çok iyi bir aktör dedi Isaac Bell Archie'ye.
Aktör mü ne demek istiyorsun?
Biri on bahse girerim ki bu adam Britanya askeri istihbaratından. Archie Abbott adama dikkatle baktı. Ve bire 20 bahse girerim ki diye ekledi Bell. Henüz emekli olmamış. Annesi engel olduğu için aktör olma hevesini bastırmış olan Archie ona hak vererek başını salladı.
Bunun için bahse girmem.
Lord Alman kömür baronuna baktı.
Savaş ganimetlerini kapmak için savaş istiyorsunuz.
Almanya'nın yükselişine engel olmak isteyen güçler önünde diz çöküp yeni dünya düzenindeki yerlerini kabul edeceklerdir.
Lord Strong aniden Bell'e döndü ve siz bayım Amerikalı'ya benziyorsunuz.
Övünmek gibi olmasın ama öyleyim.
Amerika Birleşik Devletleri bu yeni düzeni kabul eder mi?
Bell diplomatik bir cevap verdi. Britanya Deniz Kuvvetleri bütün denizlere hakim, Almanya ise dünyanın en büyük ordusuna sahip. Görüş farklılıklarınız konusunda bir uzlaşmaya varacağınızı umuyoruz.
Dahası diye ekledi, uzlaşmanızı bekliyoruz.
Almanya zırhlı gemi üretmeyi sürdürdükçe bu pek mümkün görünmüyor dedi Lord.
Schultz'un yanakları kıpkırmızıydı. Kaiser Wilhelm'in sözlerini aktarıyorum. Zırhımız deliksiz olmalıdır.
Hermann Wagner bir kez daha araya girip nazik gülücüklerle yurttaşının saldırgan sözleri için özür diledi. Ama eğer Tanrı korusun, Büyük Britanya ve Alman İmparatorluğu bir çarpışma rotasına girerlerse Amerika hangi tarafta olacaktır?
Archie Abbott bir kahkaha patlattıktan sonra Atlantik Okyanusu'nun uzak tarafında dedi.
Berlin'e de kahkaya katıldı. Baca baronu bile gülümsedi. Lord Strong ciddiyetini koruyarak 4 günlük bir deniz yolculuğumuz var bayım dedi. Moretanya 26 notluk bir hızla New York'a doğru ilerliyor. Dünya Amerikalıların sandığından daha küçük. Olacakları görüp de hazırlanamayacağımız kadar küçük değil, dedi Bell. Herkes buna güldü. İçkilerini yudumlayıp sigaralarından ve purolarından nefes çektiler. Sessizliği Hermann Wagner bozdu. Onun bu ısrarcılığı beni şaşırtıyordu. Ama Amerika seçmek zorunda kalsaydı, seçmeye zorlansaydı kimin tarafını tutardı?
Almanya'yı, dedi Schulz. Amerika Birleşik Devletleri'ne başka her ülkeden çok Almanya'dan göç oldu.
Amerikalılar ve İngilizler aynı kanı taşırlar ve yüzyıllara dayanan ortak gelenekleri vardır, diye karşılık verdi Lord Strong.
Ama Amerikalılar iç savaşta kardeşleriyle çarpıştılar.
Isaac Bell ve Archie Abbott buruk bir gülümsemeyle birbirlerine baktılar. Görünüşe bakılırsa Alman İmparatorluğu ve Britanya İmparatorluğu er geç kapışacaklardı. Bu savaşa Fransa'nın, Rusya'nın, İtalya'nın ve Avusturya'nın da katılıp katılmayacağını Tanrı bilirdi. Ama iki dedektif de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın kaotik siyasetinden uzak durması gerektiğinden emindiler. Isaac Bell ayağa kalkıp artık emekli olmadığına kesinlikle kanaat getirdiği askeri istihbarat subayının gözlerine baktı. Bu İngiliz'in eski günlerin romantik süvari alayı hücumlarının çoktan bittiğini bilmesi gerekirdi. Sonra dönüp Almanlara baktı ve hepsine hitaben, ''Savaşmayı seçmeden önce'' dedi, ''modern makineli tüfeklerin ne kadar etkili olduğuna yakından bakmanızı tavsiye ederim. Eğer siz beyler görüş farklılıklarınızla uzlaşmadığınız takdirde Avrupa'yı mezbahaya çevireceksiniz.''
''Siz silah ticareti mi yapıyorsunuz Bay Bell?'' diye sordu Wagner.
''Sigorta işindeyim.''
''Öyle mi? Hangi şirket olduğunu sorabilir miyim?''
''Daggett, Staples ve Hitchcock.''
''Saygıdeğer bir şirkettir.'' diye mırıldandı Lord Strong. ''Avukatlarım Amerika'daki varlıklarım için onlarla çalışıyorlar. Ama söyler misiniz bayım, sigorta işindeki bir adamın modern makineli tüfeklerin etkisini gözlemlemesi normal midir?''
''Müşterilerimiz arasında Connecticut ve Massachusetts silah fabrikaları var,'' dedi Bell. ''Ve ülke dışında iş yaptığımız fabrikalar var. Tabii İngiltere'deki Vickers,'' dedi Strong'a bakarak. Sonra Schulz'a döndü.
''Almanya'da Krieg Rüstungswerk, Krieg'i bilir misiniz?''
''Sadece ünlerini duydum,'' dedi Hermann Wagner. O sırada baca baronu başını yana çevirdi. ''Krieg'in nasıl bir ünü var?''
''Yenilikçi olmaları,'' diye bir kez daha araya girdi Hermann Wagner. Enerji doludurlar.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.